Üçüncü ayrım, sayfa 30. Tayfun, John Gordon Davis. O mehtaplı gecede başka şeyler de oldu. 20 mil ötede 5 Çinli delikanlı Mirs Körfezi'nden 15 mil ilerideki Çin kıyılarından Hong Kong adalarına doğru yüzüyorlardı. Ağızlarını sımsıkı kapamışlar, gözlerini bir noktaya dikmişler, Kat O Chau adasına yaklaşmaya çalışıyorlardı. Yılan şeklindeki yelkenli mutluluk ve sakin bir tatil adlı turizm şirketine aitti. Portekiz sömürgesi olan Macao'nun bulanık sularından hareket ederek Hong Kong Adalar grubundan 40 mil ötedeki İnci Nehri'ne kadar yolcu taşırdı. Ve 48 Çinli kadın ve erkek denkleri bu gemiye yüklemişlerdi. Toplam 17 milyon dolar kaçak kumarhanelerde rulet ve fantan oynayarak harcanmıştı. Dipnot fantan, Çin'de iskambil kağıdıyla oynanan bir kumar türü. Ve her zamanki gibi kaybedenlerin üçte biri de intihar etmişti. Mui Sai 7 yaşındayken ailesi onu Bay Chan Kitling'e 1000 dolara satmıştı. Singapur'dan Hong Kong limanına giden bir yük gemisine diş macunu, kahve ve turşu yüklenmişti. Bu damgalanmış tüp ve şişelerin içindeki plastik kapsüller saf eroinle doluydu. Tayland'dan gelen bir balıkçı gemisi ise plastik kovalar içindeki 5 ton ham afyonu suyun altındaki bir duba aracılığıyla Hong Kong'un karanlık adalarına doğru çekiyordu. Hong Kong ve Şangay Bankası memurlarından Lam Fot Lee parkta kız arkadaşı Miss Nancy Ho ile sarmaş dolaş otururken 3 çelikanlı delikanlı tarafından soyuldu. 5 dolarıyla kol saatini alıp kaçtılar. Aynı gece buna benzer 11 olay daha oldu ve toplam 11 kol saatiyle 27 dolar çalındı. Herman Choi diye bilinen Bay Ho Man Choi, verdiği yemek davetinde Sakatları ve Körleri Koruma Derneği ve İzci Derneği başkanlarıyla terneklerin bütçesini tartıştı. Orta Doğu Kraliyet İthalat ve İhracat Şirketi'nin sahibi komünist Man Lo Ling, iş adamlarına hafif ateşte pişmiş köpek ve maymun beyni ikram etti. 5 ev ve bir fabrika yandı. Hong Kong Kraliyet Deniz Polisi bir balıkçı teknesinin denize açıldığını görünce arama yapmaya karar verdi ve tayfalar tekneye bağlı afyon denklerinin iplerini kesmek zorunda kaldılar. Herman Choi, karısının arkadaşı Çinli bir hanımla şifreli bir telefon görüşmesi yaptı. Ertesi akşamki yemek davetine gelemeyeceğini belirtti hanım. Bu balıkçı teknesindeki tayfaların deniz polisinin yaklaşması üzerine afyon paketlerinin iplerini kestiği anlamına geliyordu. Herman Choi de bir sonraki günün kendisine uygun olup olmadığını sordu. Buysa eğer kıyı serbest olursa dalgıçları gönder anlamına geliyordu. Harry Howard, King Winky'de bir kadınla yattıktan sonra çok pişman oldu ve karısını boşamamaya karar verdi. Jack McAdam ile Vanessa Williams bir kez daha seviştiler. Bölüm 2. Pasifik Okyanusu'nun üzerinde geniş bir alana yayılmış sıcak ve nemli hava kitlesi denizin ortasından yavaş yavaş hareket ederken rüzgar da ters yönde esmeye başlamıştı. Sıcak ve nemli hava kitlesiyle denizden gelen buhar alçak basınçlı atmosferde birleşerek gökyüzünde bulutların oluşmasına neden oldu. Başlangıçta bulutlar sis gibi beyaz ve gri renkteydiler. Sonra yükselerek soğudular ve daha geniş bir alana yayıldılar. Yoğun nem ve su buharından yeni bulutlar meydana geldi ve hava kararmaya başladı. Önceleri birkaç damla düşen yağmur daha sonra sağanağa dönüştü. Dinmek bilmeyen sağanak Pasifik Okyanusu'nun üzerine yağdı, yağdı, yağdı. Birinci kısım. Kaçta yatarsa yatsın Vanessa her sabah saat 6'da daha gün doğmadan kalkardı. Karanlığın içindeki apartman blokları ve liman alabildiğine sessizdi. Sadece demir atmış yük gemilerinin ışıklarıyla denizin üzerinde bir gökkuşağı gibi parlayan kentin ışıkları ortada aydınlatıyordu. Kalkar kalkmaz ilk işi kadınlar için gerekli 10 temel jimnastiği yapmak olurdu. Hong Kong'da yoğun kuraklık nedeniyle kente sadece 4 günde bir su verildiğinden banyoya gidip soğuk suyla dolusu kovasına batırdı, süngerle silindi. Daha sonra bir bardak portakal suyu içip haşlanmış yumurta yedikten sonra bir tane de vitamin hapı yuttu. Evden çıkarak Midlevel'ın dik yokuşlu yolunda canlı neşeli adımlarla gazetecilere günün 24 saati açık olan kentin merkezindeki devlet haber alma kütüphanesine doğru ilerledi. İçeri girince eski gazeteleri bulup okumaya başladı. Oriental Israelite dergisinden Wacker Ball hemen her gün orada olurdu. Çinliler de bir zamanlar sıkı iş ilişkileri içinde olan ve onları çok iyi tanıyan Wacker, bir keresinde Çin rakısı içme yarışında yenilmiş ve o günden bu yana da rakıya bir daha el sürmemişti. Bir zamanların ünlü ve saygıdeğer gazetecisi Wacker Ball, bu alandaki mücadele ve rekabetle baş edemeyip gazetede yazmaktan vazgeçmişti. Hong Kong ve Çin hakkında çok şey bilmesine karşın artık yazmıyordu. Eleştirmekten aşırı hoşlanan Wacker, McAdam'la birlikte Oriental Israelite dergisini çıkararak her şeyi ve herkesi eleştirmeye koyulmuştu. Gündüz içki içmeyi seven bu adam geceleri çalışmaktan hoşlanırdı. ''Bu kentte herkes akşamcı olduğu için ben gündüzleri içmeyi yeğliyorum.'' dedi Vanessa'ya. ''Bu birinci sınıf kaliteli kentte ne yazık ki hep kalitesiz insanlar yaşıyor.'' ''Şu andaki işiniz de bu konunun dışında olmalı.'' dedi Vanessa. ''Neden derginizin adı Israelite?''
''Bir söylentiye göre Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya gelmesine kadar serseri gibi dolaşmaya mahkum edilen Israelite adında bir Yahudi varmış. Ve bu adam akıllı, çalışkan, güçlüklere göğüs gerebilen biriymiş. Aynı şekilde doğulu anlamına gelen oryantaller için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Onlar da zeki ve gizemli kişiler. Bunlardan yola çıkarsanız çok güzel bir ad olduğunu anlarsınız.''
Wacker birden konuyu değiştirerek saldırgan bir tavırla
''Birinin gerçeği açıklaması gerek.'' dedi.
''Bence derginiz çok iyi. Ayrıca demokrasinin olmadığı bir yerde daha fazla değer kazanıyor.''
''Demokrasi mi? Buna kimin ihtiyacı var? Amerikalıların bir türlü anlayamadığı da bu zaten. Sizin için iyi, yararlı ve güzel olanın herkes için de öyle olması gerektiğine inanmaktan vazgeçin artık.'' Yolları bile olmayan yoksul yerli halkın hamburger yemesini, kahve içmesini, üniversiteye gitmesini ve kalp krizi geçirmesini bekliyorsunuz. Ne zaman bizi rahat bırakacaksınız? Değerli demokrasinizin üçüncü dünya ülkelerini ne hale soktuğunun farkında değil misiniz? Politik anlaşmazlık ve yoksulluğun bu ülke halklarını mahvettiğini göremiyor musunuz? Demokratik anlayış liberalliği, liberallikse anarşiyi doğurur ve bu anarşi sonucunda da Birleşmiş Milletler ortaya çıktı. Dünyanın daha çok gerçeğe ve bu saçma sapan otoriteden kurtulmaya ihtiyacı var.
Tahrik edici bir tonla konuşmasını bitirdi.
Yaşam koşulları böylesine güç olan Hong Kong'da hiç olmasa dürüst bir hükümet var.
Kime karşı dürüst? Hong Kong'un sıradan basit insanlarına mı yoksa büyük başlarına mı? Başarılı iş adamlarına, bankacılara ve sanayicilere mi?
Wacker sinirlenerek bankacılar ve sanayiciler olmasaydı bugün Hong Kong olmazdı dedi. Ekmek kapısı olan bu yerleri yabana atamazsınız.
Sosyal hizmetlerdeki aksaklıklara ne diyorsunuz?
Peki ya Hong Kong'a gelen mülteciler? Neden bir yığın insan buraya geliyor ve insanların aç kalmayacağı yer diye tanımlıyorlar Hong Kong'u? Kendinize çamur atabilirsiniz diye kükredi Wacker. Ama zavallı okuyucularınızın da kafasını saçma sapan, sağdan soldan dolma bilgilerle şişirmeye hiç hakkınız yok. Kütüphaneye dönün.
Kütüphanede olduklarını unutmuştu herhalde.
Yazmadan önce de düşünün.
Sendeleyerek ayağa kalktı
ve okuyun, çok okuyun. Düşünme yürekliliğini göstermeden önce okuyun.
Şafak sökmeye başlamıştı. Okumaya devam etti Vanessa Williams. Bir süre sonra şunları yazdı. Hong Kong'un Hong Kong ve Şangay Bankası, Jardin Matkeson şirketi, Atlı Spor Kulübü ve Kraliyet Valisi tarafından yönetildiği doğru. Pekin'in Hong Kong'un başka türlü yönetilmesini istemediği de doğru. Çin, Hong Kong aracılığıyla döviz açığını kapadığından Hong Kong, Çin'in dünyaya açılan penceresi sayılır. Çin böylece casusluk işlerini düzenler. Hong Kong'daki bu düzen İngiltere'nin işine yaradığından para yardımı yapar.
Hong Kong'da çok kolay para kazanılır. Başkaları tarafından yönetilir Hong Kong. Ama yarın başka bir güç Pekin'i denetimi altına alırsa Çin de davranışını değiştirmek zorunda kalabilir. Ama sanmıyorum. Büyük Mao'nun ölümü Çin'in politikasını değiştirmesine neden oldu. Kral öldü, yaşasın kral. Kültür devrimi ise mozelesinde onunla birlikte. Bu devrim görkemli, uzun, çarpıcı, kanlı, yıpratıcı ve yıkıcıydı. Uzun protesto yürüyüşünü, yenilik kampanyasını, yüz çiçek kampanyasını, faşizme karşı kampanyayı, özgürlük savaşını yöneten Mao Zedong, kendi kafasındaki komünizm anlayışına göre yeni insanı yaratmak için büyük işçi kültür devrimini gerçekleştirdi. Böylelikle kendisinden sonra devrimini devam ettirecek insanları sağlamış oldu. Kısaca Çin Komünist Partisi'ndeki fikir ayrılıklarını yok etmek için şiddetle savaştı. Kültür devrimi Hong Kong'a da sıçramıştı. 6 ay boyunca komünistler İngiltere'ye karşı gösteriler düzenlemişler ve sokak kavgaları olmuştu. Devrim Çin'i bir ayda yıpratmıştı. Fakat Mao partiyi ve halkı yeniden denetimi altına almayı başardı. Bir süre sonra tek başına kalan, yenik düşen Mao, işçi kültür devriminin yok olmasına karşı çıkamadı ve para düşkünleri türlü yollardan yine ceplerini doldurmaya başladılar. Dünya rahatlayıp derin bir nefes aldı. Yaklaşık 800 milyon iş adamı tekrar ticarete dönecekti. Hong Kong'da ticaret hayatı yeniden başladı ve Nixon döneminde gerçekleşen ping-pong diplomasisi. Arkasından da Nixon'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyaret de unutulmamalı. Ve Çin Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. Bu arada Vietnam Savaşı yeni bitmişti. Ve Mao Zedong öldü. Pekinli iş adamları kollarını sıvayıp çalışmaya koyuldular. Sanki adı ilk kez duyuluyormuşçasına Hong Kong bir anda tüm dikkatleri üstüne çekti. Artık Hong Kong borsası çok önem kazanmıştı. Avrupa ve Amerika'dan yatırımlar akmaya başlamış, kumarlarda büyük miktarda paralar dönmeye başlamıştı. İşçiler, memurlar, balıkçılar, hayat kadınları ve yüksek rütbeli subaylar hayatları boyunca biriktirdikleri paralarını borsaya yatırmakla kalmayıp altın dişlerini bile sattılar. Ve Amerika'da böylece Çin'in sırtından geçinmeye başladı. Neden? Hong Kong zihniyeti yanıtı bu işte. Kapitalizmle Kızıl Çin kıyılarında faaliyete geçti. Oysa daha savaş yeni bitmişti. Şimdi Çinlilerin bir tek düşüncesi var. O da çok çalışıp bir an önce zengin olmak ve dünyanın her tarafından buraya para akmaya devam ediyor. Başka ülkeler tarafından yönetilen Hong Kong böylece ayakta durmayı başardı. Hong Konglu iş adamları çok dikkatli olmak zorundaydılar. Çünkü Çin her an bu saltanatı yıkabilirdi. Özgürlük ülkesi Amerika ile bütün bunların ilgisi ne? Evet sayın baylar ve bayanlar, Amerika, Avrupa ve tüm dünyayı zehirleyen eroin kaçakçılığında Hong Kong artık vazgeçilmez bir yer olmuştur. Bu kaçakçılığı yöneten Triad örgütü, şimdi de mafyayla polisi birbirine düşürerek bundan bir kazanç sağlamaya çalışıyor. İkinci kısım. Borsada herkes bir ağızdan konuşuyor, memurlar tebeşirle fiyatları tahtaya yazıyor ve aracılar bağırıp duruyorlardı. Halk kapının önünde birikmişti. Kentin diğer tarafındaki bankerlerin bürosundaysa tam anlamıyla bir karışıklık hüküm sürüyordu. Sürekli çalan telefonlarda herkes tahvilleriyle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, kalabalığın bir bölümü ise alım-satım fişlerini dolduruyordu. Her gün yükselen borsa fiyatları gazetelerin ilk sayfalarında yer alırdı. Her hafta baş makalede hisse senetlerinin değerinin çok yüksek olduğu belirtilmesine karşın Çinli yatırımcılar bu yazıları hiç okumazlardı. Onların akıllarının erdiği tek şey alıp sattıklarından elde edecekleri kazançtı. Sanki at yarışlarında kumar oynuyorlardı. Nedense bütün tahvil sahipleri hep kazanacağına inanırdı. Baş makaleyi okuyup anlayabilenler bu insanların kumar hırsını daha da iyi anlarlardı. Bu karşı koyulmaz kumar oynama isteği tahvillerin değerini her geçen gün arttırıyordu. Dış ülkelerden gelen para Çinlilerin kumar hırsını körüklemekle kalmayıp tahvillerin değerini de yükseltmekteydi. Bu kısır döngü devam ettiği sürece tahvil ve hisse senetlerinin birden düşeceğini yazıyordu gazeteler. Bazı yatırımcılar paralarını alıp kaybolmayı tasarlamalarına karşın bunu bir türlü gerçekleştiremiyorlardı. Her hafta gazeteler birçok yeni kuruluşun tahvillerinden söz ediyor, her hafta halk bunları almak için kuyruklarda bekliyor ve her gazete günde birkaç kez yeni baskı yapmak zorunda kalıyordu. Kısıtlı zamanı olan iş adamları bir gecede hisse senedi sertifikası basıp halka satmayı en uygun yol olarak görüyorlardı. Başarılı olduğu oranda da tatlı bir işti bu ve bunu hemen herkes yapmaya çalışıyordu. Ama Jacob yani Jake McAdam bu tuzağa düşmedi. O cuma günü hava güneşliydi ve böylesine güzel bir günde çekici genç bir kadınla yemek yemek daha da güzeldi. Ama McAdam bugün bir aydı ciddiydi. Hong Kong ve Şangay Bankası müdür yardımcısının odasında oturuyor, asık bir yüzle pencereden dışarı bakıyordu. Her zaman borç veren içki arkadaşı akıl hocası Derek Morrison oturduğu dairesini satın alırken, fabrikasını ve Oriental Israelite dergisini kurarken, uçak biletini alırken, hatta alışverişini yaparken kendisine her zaman yardım eden aynı Derek Morrison, kayıkhane yapmak için ihtiyacı olan 500,000 Hong Kong doları tutarındaki kredi isteğini az önce reddetmişti.
"Her zaman borcumu ödedim sana."
Derek Morrison:
"Hayır, her zaman değil. Bize hala borcum var," dedi özür diler bir tavırla.
"Ama şu andaki taşınmaz malların 1,000,000 Hong Kong dolarının üstünde."
"Bize zaten 1,000,000 doların üstünde borcum var Jake ve taşınmaz malların bize ipotekli."
"Borçlarımın hepsini ödeyeceğim."
"Bu yeni krediye karşılık bir kefil gösterebilir misin?"
"Evet, kendimi." Derek Morrison başını iki yana salladı.
"Jake, para kazanmanın tek yolu halkla ilişki kurmaktır. Yapmayı tasarladığın kayıkhaneden vazgeç. Onun yerine halka açık bir şirket kur ve hisselerinin %48'ini de borsada sat."
McAdam pencereden dışarı baktı.
"Hayır, yapamam. Sahtekarlık bu."
"Hayır değil," dedi Derek Morrison bıkkın bir tavırla. "Halkın sanayiye borsa aracılığıyla ortak olması kapitalist düzenin temelidir."
Para Çin halkını sersemletti. Ne görseler alıyorlar, henüz işin riskosunun farkında değiller.
"En sonunda işin riskli olduğunu kabul ettin demek. Peki öyleyse neden sana kredi vermemizi bekliyorsun?"
"Çünkü beni tanıyorsun ve sizler bu işin uzmanısınız."
Bankacı içini çekerek öne doğru eğildi, sözcükleri dikkatle seçerek konuştu.
"Evet, haklısın Jake. Biz uzmanız ve senin kim olduğunu da biliyoruz. Ve içtenlikle söylüyorum, seni sever ve sayarız. Dürüst, çalışkan bir insansın. Ama Jake, kesinlikle bir iş adamı değilsin."
McAdam biraz hayretle ona baktı. "Anlayamadım."
Derek Morrison özür dilercesine gülümsedi.
"Evet, ne yazık ki değilsin Jake. Doğru, para kazanıyorsun. Yaratıcı gücün var ve çok çalışıyorsun. Ve de gerçekten şanslı bir adamsın. Fakat gerçek şu ki paraya değer vermiyorsun. Para kazanmayı bir sorun haline getirmiyorsun. Ama unutma, söz konusu olan bizim paramız. Anladığım kadarıyla bu kayıkhane işine para kazanmak için girmiyorsun. İçinde gizli kalmış bir isteği ortaya çıkarmak istiyorsun. Örneğin Oriental Israelite dergisini ele alalım."
Elini kaldırarak sözünü kesmeye çalışan McAdam'ı durdurdu.
"Bırak lütfen sözümü bitireyim. Bilançoya bir göz at. Masraflar çıktığında yaptığın yatırımın %1'i kadar yıllık kârın var. Bu parayı bankaya yatırıp hiçbir iş yapmasan bile bunun 6 katı kâr edersin."
"Bu tür şeylerden hoşlanmam."
"Evet, dergin güzel ama böyle şeylere para kapatmak maceraya atılmaktan başka bir şey değil. Neden bu işi yapıyorsun? Hoşlanıyorsun da ondan. Ve dünyaya aydın bir adam olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Güzel. Takdir edilecek bir şey ama ticaret değil bu. Garanti olarak gösterecek herhangi bir şeyin yok."
"Dairelerim var ya."
"Evet ama onlar zaten bize ipotekli. Hesabına bir bak."
Masanın üstündeki hesap defterini gösterdi.
"Giderler ve ipotek faizi çıktıktan sonra geriye pek bir şey kalmıyor."
"Bu boyutlardaki her işin kâra geçmesi uzun yıllar alır, bunu biliyorsun."
"Haklısın ama senin kâra geçmen çok daha uzun sürecek. Neden mi? Çünkü işçilerine gereğinden fazla para ödüyorsun ve bu yetmiyormuş gibi bir de ikramiye veriyorsun. Sen ticarette asla başarılı olamazsın.
Çok çalışıyorlar ve hepsi de mutlu. Hiçbir zaman işçi işveren sorunum olmadı.
Tahmin ederim, küçük bir fabrika bu. Jake, satışlarına baksana.
Ama büyümekte olan bir fabrika.
Ve şimdi de tekne imal etmek istiyorsun, dedi Derek Morrison. Beton tekneler. Eminim onları kullanabileceksin. Ama bu sömürgede bu işi gerçekten çok iyi bilen imalatçılar var. Ve balıkçılar da dahil olmak üzere hiç kimse beton tekne konusunda olumlu düşünmüyor.
Kamuoyu bundan 100 yıl önce de çelik tekneler konusunda da olumlu düşünmemişti.
Haklısın ama yine de riskli. Seni inceledim ve ne sonuca vardım biliyor musun? Sen asla ve asla bir iş adamı olamazsın. Sıradan imalatçılarla yarışmak istemeyip onlara beton teknelerin nasıl yapıldığını öğretmek istiyorsun. Amacın bir iş adamı gibi para kazanmak değil, fikrini benimsetmek. İş çevresinde belli bir yer yapmak yerine Asya'daki bütün tekne yapımcılarını beton tekne konusunda kendinle rekabete düşürerek ağaçların kesilmesini önlemek istiyorsun Jake.
Başını sallayarak,
burası Yardımseverler Derneği değil diye ekledi.
McAdam koltuğundan kalka, dinle dedi içten bir ifadeyle. Sabırsız davrandığım için beni yanlış değerlendiriyorsun. Tabii ben de para kazanmak istiyorum. İlk araştırmamı yaptım bile. Masanın üstündeki dosyayı gösterdi. 20 metrelik bir yat için.
Henüz kayıkhanem bile yok. Jake, bu iş çok pahalıya mal olacak sana.
Hayır, olmayacak. Çünkü her şeyi kendim yapacağım. Şu ellerimle diyerek ellerini Derek'in yüzüne doğru salladı.
Yapımı güç bir yelkenliği beceren bunu haydi haydi becerir. Ve işte sana kocaman bir servet. Tanrı'nın cezası borsada hisse senedi almak için ödünç para vermene karşın böylesine mantıklı bir yatırıma neden el uzatmıyorsun?
Jake, sana asla yardım etmeyeceğim demiyorum ama sadece kiralanmış bir arsayla iyi bir fikirden öte daha iyi koşullarda bize başvurman gerek.
Para kazanacağını kanıtlamalısın. Borsada birkaç kez kumar oynamana karşın niçin halka açık bir şirket kurup ihtiyacın olan parayı bu yolla sağlamadın? Çünkü hiçbir zaman tam bir servetin olmadı da ondan.
McAdam tekrar yerine oturarak arkasına yaslandı.
Söylediklerinin gerçekle hiçbir ilgisi yok. Borsada kumar da oynadım, %10 kazandım ve bu işi bıraktım. %10'luk bir kar da sanırım herkes için yeterli bir miktardır. Ama dediğin gibi halka açık bir şirket kursaydım, zavallı işçilere paranızı bana yatırın diyecek ve şöyle devam edecektim. Dişinizle tırnağınızla kazandığınızı benim bu akıl almaz hünerime yatırın ve bana güvenin. Bu hiç tanımadığım birinden $10 ödünç istemek gibi bir şey. Halk hakkında ne biliyor? Borsada her şeyi gözü kapalı yatırım yapan doğal olarak benim şirketime de yatırım yapacak. Bu şekilde para kazanmak istemiyorum. Değeri hala $10 bir tahvili bir başka enayiyi $12'a satmak. Başını sal. Hayır hayır, asla yapamam.
Ama %51 değerindeki tahvillerin her biri $12'lık değer kazanacak, dedi bankacı sözlerini vurgulayarak.
McAdam yine başını salladı. Bu iş bana göre değil. $10'lık tahvillerimin zavallı işçiler tarafından $12'a satın alınmasına göz yumamam. Ayrıca hissedarlar toplantısında hisse sahipleriyle kavga falan da edemem. İmkansız bir şey bu benim için.
Derek Morrison da başını salladı. Son sözüm buysa yapabileceğim bir şey yok.
Kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum, dedi McAdam.
3. ayrımın sonu. Sayfa 43.